Ayrım 20, sayfa 209. Ruh hakkında bu ve buna benzer tüm yorumlar zandan öte hiçbir değer ifade etmez. Kur'an bu tür zanların önünü kesmek için ruha dair insanoğluna çok az bir bilgi verildiği uyarısında bulunur. 17.85. İslam tarihinde ruhu bağımsız manevi bir varlık olarak kabul eden ilk kişinin Ma'mer bin Abbad olduğu kabul edilir. Dipnot 9. Erkan Yar, Ruh-beden ilişkisi açısından insanın bütünlüğü sorunu. Ankara, 2011, sayfa 55. Bu Platoncu tezi en uç noktada savunan kişi, ironik bir biçimde Batıniliğe Reddiye adlı bir eseri bulunan Mişkatül Envar yazarı Gazdali olmuştur. Dipnot 10. Age, sayfa 56. İbn-i Rüşd, keskin bir ruh-beden ayrımı tuzağına düşmemiştir. Bu ikisini iki ayrı cevher olarak gören Neoplatoncu mistik tezi kabul etmemiş, aynı cevherin ürünü olarak görmüştür. Neoplatoncu görüşe göre beden ölümlü, ruh ise ölümsüzdür. İkbal de beden ve ruhtan iki ayrı varlıkmış gibi söz etmenin yanlışlığına ve yol açtığı tehlikeye dikkat çeker. Evrenin sırrının ruhta gizli olduğunu, bedenin de ruhun varoluş tarzlarından biri olduğunu söyler. Ölümsüz olan ne ruh ne de bedendir. Ölümsüz olan Allah'ın hayat verme fiilidir. Şahsen tespit edebildiğim kadarıyla ruh-beden diyalitesi Kur'an'ın kökten reddettiği bir şey değildir. Zira her şey çift yaratılmıştır. Fakat batini dualizmin ruh-beden anlayışı, ruh-beden zıtlığı üzerine otururken Kur'an'ın zevciyet, eşlilik ve dualite anlayışı ruh-beden eşliği üzerine oturur. Eğer ruh ve beden Platoncu mistik felsefede olduğu gibi birbirinden tamamen kopuk ve ayrı olsaydı, mesela Alzheimer hastalığını açıklayamazdık. İnsanın aklının, iradesinin ve hatta vicdanının beyninin fonksiyonlarını yerine getirmesine bağlı olduğunu, beyin fonksiyonlarını yerine getirmediğinde insanın dininden ve dindarlığından bir şeyin eksilmemesi icap ederdi. Kurucusu Gnostik dualist Paulus olan Hristiyanlığın kalesi Batı'da, keskin bir ruh-beden ayrımı inancı, şeytan tarafından bedenin ele geçirildiği türden aklı hayale gelmedik işkencelere ve zulümlere yol açtı. Aynı mantıkla başlatılan cadı avlarında on binlerce masum kadın hunharca öldürüldü. Şeytan çıkarma adı altında ruhban sınıfına bir şeytani statü oluşturuldu ve bu şeytani otorite şeytanlık için kullanıldı. Dipnot 11. Kitab-ı Mukaddes'teki büyücü kadını yaşatmayacaksınız. Çıkış 22.18. Bu hükmün lafızcı bir yorumu üzerinden 300 yıl boyunca Avrupa'da binlerce kadın, hatta çocuk ve erkek cadılıkla suçlanıp çoğunlukla yakılarak öldürüldü. 17. yüzyılın sonunda bile hala ABD'de cadı mahkemeleri vardı. İngiltere'de cadılık ancak 1730'larda suç olmaktan çıkarıldı. Birisini cadılıkla suçlamak kolaydı. Her şey bir dedikodu ve yalanla başlayabiliyordu. Akıl hastası olmak, yeşil gözlü olmak, ten uyuşması, kiliseye gitmemek, ormanda çıplak yürümek, hayvanlarla konuşmak, hatta kızıl saçlı olmak bile cadılık alameti sayılabiliyordu. Dipnot sonu. Batıda bir zamanlar hayli moda olan ruh çağırma seansları da Platoncu dualist ruh inancının istisnalarına yaslanan bir şarlatanlıktı. Bir ara hayli moda olan ruh çağırma seanslarında insanların nasıl aldatıldığını ilmi yollarla ispatlamak ünlü bilim adamı Michael Faraday'a düşecekti. Dipnot 12. Tevfik Alıcı, Gerçek Bir Yanılsama, Bilinç, İstanbul, 2013, sayfa 47. Ruhun ölümsüzlüğü fikri eski ahitte yer almaz. İsa'dan önce 2. yüzyılda ölülerin dirilmesinden söz eden İbrani İncil'inde ortaya çıkacaktır. Ruhçu akideler ruhun ölümsüz olduğunu iddia ederler. Allah dışında bir şeyin ölümsüz olduğunu söylemek, onu Allah'a ortak koşmakla eş anlamlıdır. Yaratılmış her şey ölümlüdür, fanidir. Ölümsüz ve baki olan yaratılmamış olandır. O Allah'tır ve Allah bakidir. Bu yüzden ruhun ölümsüzlüğü akidesi hem Allah'ın her şeyin yaratıcı olduğu ve baki olduğu hem de Allah'tan başka her şeyin fani olduğu Kur'ani ilkelerine aykırıdır. 28-88, 39-62. Tefrit tavır. Ruhçuluğun bu zararına bakarak ruha mesafe koyan, giderek ruhun varlığını dahi ret noktasına gelen, insana üflendiğini açık saçık beyan eden ayetlere olmadık tevillere yeltenen bir tavırdır bu. Her tefrit gibi ifratının tüm zaafını bünyesinde taşımaktadır. Ruh konusunda en iyi yol vahyin gösterdiği yoldur. Kıymete kanaat edenler vahyin ruh hakkında söylendiğini söylerler. Söylemediğini söylemezler. Bize çok az bilgi verilen bir konuda delilsiz ve mesnetsiz konuşmak, gaybı taşlamak ve zannın peşine düşmektir. Bu men edildiğimiz bir şeydir. Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. İyi bil ki işitme ve görme duyuları ve gönül, evet bütün bunlar ondan dolayı sorumluluk sahibidirler. 17-36 3-2-1 Ruh hakkında en sağlıklı bilgiyi kim verir? Hakkında bize çok az bilgi verildiği buyrulan 17-85 Ruhun ne olduğunu biyoloji ve embriyoloji ilmi bize söyleyemez. Zira biyoloji ve embriyoloji ilminin söyleyebileceği şey canlılık ve hayatla ilgili şeylerdir. Arkeoloji söyleyemez. Zira ruh arkeolojinin alanına girmez. Mitoloji hiç söyleyemez. Şu halde ruha dair bilgi alabileceğimiz en sahih kaynak vahiydir. Kur'an'da 21 kez geçen ruh 5 ayrı anlamda kullanılır. 1. Vahiy. Nahl 2, Mümin 15, Şura 52'de bu anlamda kullanılır. Bu anlamda geldiği her yerde bağlamın tek konusu vahiydir. 2. Vahiy meleği. Nisa 171, Meryem 17, Şuara 193, Nebe 38 bu anlamda kullanılır. Bakara 87 ve 253, Meariç 4 ve Kadir 4'teki ruh, klasik yoruma göre vahiy meleği, bize göre vahyin kendisini anlamındadır. Bu kullanımda ruh genellikle meleklerle birlikte gelir. 3. Özel ilahi destek. Bakara 253 ve Maide 110'da Hz. İsa'nın kendisiyle desteklendiği kutsal ruh, Nahl 102 ve Mücadele 22'de Hz. Resulün ve müminlerin kendisiyle desteklendiği kutsal ruh. Bu kullanım diğerlerinden farklı olarak kutsal sıfatıyla gelir ve destek, teyit ve tespit için olduğu vurgulanır. 4. Üflenince beşeri insan eden cevher. Secde 9, Hicr 29, Sad 72. Tevhile yer olmaksızın Adem'e üflenen ruh için kullanılır. Enbiya 91 ve Tahrim 12'de Meryem için kullanılır. 5. Hem insanı insan eden cevher hem vahyin diriltici soluğu. Sana ruhtan soruyorlar. 17-85 ayeti öncesi ve sonrasına bağlı olarak bu iki vurguyu da taşımaktadır. Bu maddelerin hepsinin de iki ortak noktası vardır. Birinci ortak nokta. Kaynağının sadece Allah olmasıdır. 1. Vahyin kaynağı sadece Allah'tır. 2. Vahiy meleğini sadece Allah gönderir. 3. Allah'ın verdiği destek eşsizdir. 4. Beşer sadece ilahi solukla insan olabilir. İkinci ortak nokta. Ruh bir şeyi yaratılış amacına ulaştıran ya da o amaçla ilgili olan bir cevherdir. 1. Vahiy insanı yaratılış amacına ulaştırır. 2. Vahiy meleğinin yaratılış amacı ruh olan vahyi taşımaktır. 3. Özel ilahi destek yaratılış amacı uğruna verilen mücadelenin önü tıkandığı zaman gelir. 4. Üflenen ruh insanlığı yaratılış amacına ulaştırmak için beşerin akıl, irade ve vicdanla donatılmasıdır. Ruh, Hay isminin insandaki yüksek tecellisidir. İnsan ilk tecelli sayesinde beşer oldu ve canlılar arasına karıştı. İkinci tecelli sayesinde üflenen ruh ile insan oldu. İlahi ruhun diğer canlılara üflenmesinden hiç söz edilmezken sadece insana üflenmesinden söz edilmesi, bu ruhun insanı canlı kılan şey değil, onu akıllı, iradeli ve sorumlu bir varlık kılan öz olduğunu gösterir. Sana ruhtan soruyorlar. 17-85 ayetinde kastedilen ruhun hangi anlamda kullanıldığı yoruma açıktır. Bu ayetin öncesi insan ve onun ayırıcı niteliği olan akılla, sonrası ise vahiy ile ilgilidir. Bu bize ayette geçen ruhun hem vahiy hem insan için kullanılan ortak bir kavram olduğu sonucuna götürür. Bu da Allah tarafından insana üflenen ruhun 15-29 doğal bir sonucu olarak Allah insan, ilahi kelam, insani kelam, ilahi irade, insani irade, vahiy, akıl, ilahi ahkam, beşeri hüküm ve muhakeme arasındaki kopmaz bağlantıyı ifade eder. Dipnot 13. Taberi ve Razi gibi birçok müfessir buradaki ruhu Kur'an olarak anlamıştır. Fakat Kur'an akıl sır ermez işlerden olmadığı için sınırlanan bir bilgi kaynağı da değildir. O halde bu ruh bir sonraki ayetin de ima ettiği gibi Kur'an'dan da öte vahyin gerçekten insan idrakine kapalı sırlarla dolu kaynağı ile ilgili olsa gerektir. Çevirimiz bu mülahazalara dayanmaktadır. Mevdudi de bu ibareyi vahyin kaynağı şeklinde anlamıştır. Tehifi mül Kur'an. Sözün özü ruh, varlıkların anlamını temsil eder. Onu üflemek, varlığa anlam vermektir. Elbette Allah en doğrusunu bilir. Dipnot sonu. Konumuzu ilgilendiren ruh, dördüncü maddede dile gelen ve beşeri insan eden ilahi nefha anlamındaki ruhtur. Ruhun bu anlamda kullanıldığı beş yerde de diğer kullanımlardan farklı olarak şu üç husus göze çarpar. 1. Hepsi de öznesi Allah olan üfleme fiiliyle birlikte gelir. 2. Hepsinde de ruhun üflendiği adres belirtilir. 3. Hepsinde de ruh yalın kat değil, yüce Allah'ı gösteren bir zamire bitişik olarak gelir. 3, 2, 2. Hazreti Meryem ne çömlekti ne de kaburga. Bu üç husus, Kur'an'da beşere üflenen ilahi soluk anlamındaki ruhu, diğer anlamda kullanılan ruhtan özenle ayırmaktadır. Bu kullanımlardan üçü Adem için, ikisi Meryem'in sıra dışı hamileliği için kullanılır. Meryem için kullanılmasa da, beşere ruh üflenince insan oldu tezimizi teyit eder. Buradan Meryem üreme organına ruh üfleninceye kadar insan değil miydi şeklinde bir sonuç çıkarmak, ya okuduğunu anlamamak ya da önyargılı olmak demektir. Meryem'in hamile kalışındaki sıra dışılığı şimdiki bilgimizle çözemeyiz. Şimdilik burada söylememiz gereken şudur. Meryem'in rahmine de ruh üflendiğine göre ruh üflenen ilk insanın çömlek ve kaburga olması gerekmiyormuş. Ruh üflendiğinde Meryem çömlek veya kaburga değildi. Kanlı ve canlı bir insandı. İsa'yı nasıl bir anne doğurmuşsa, Adem ve eşini de öyle bir anne doğurmuştur. Can sahibi Meryem üflenen ruha muhatap olmuşsa, üflenen ruha muhatap olan Adem ve eşinin de can taşıyor olması gayet doğaldır. Çömlek ve kaburga olmak zorunda değiller. Peki üflenen ruh can değilse nedir? Üflenen ruhun mahiyetini bilemeyiz. Fakat üflenen ruh ile insanda ne değişti sorusunun cevabını Kur'an açıkça veriyor. Hem de Yüce Allah'ın ruhundan üflediğini buyurduğu 3 ayetten biri olan Secde 9'da. Kendi ruhundan üflemiş ve size hem işitme ve görme hem de duygu ve düşünce yetenekleriyle donatmıştır. Bu ayet ruh üflenince ne değişti sorusunun cevabını verir. Ruh üflenince sureti insan, sireti hayvan olan beşer, gören, işiten, duyan, düşünen, sorumluluk ve ahlak sahibi bilinçli bir varlık olup çıkmıştır. Yani üflenen ruh ile insana akıl, irade ve vicdan verilmiştir. Beşerken tüm göz sahibi hayvanlar gibi bakıyor ama görmüyordu. Sesler duyuyor ama işitmiyordu. Güdüleriyle hareket edip fesat çıkarıyor ve kan döküyordu. Ona kendi ruhumdan üfledim ayetleri, ona başta irade olmak üzere kendi özelliklerimden, sıfatlarımdan sınırlı düzeyde verdim şeklinde anlaşılabilir. Bir canlıyı iradeli varlık düzeyine yükselten cevher ruh olarak adlandırılmıştır. Ruh, bedenin herhangi bir yerine izafe edildiği zaman özel bir hüküm ve isim alır. Göze izafe edildiği zaman basar, kalbe izafe edildiği zaman akıl, bedenin tamamına izafe edildiği zaman ruh adını alır. Her merkezde asıl fonksiyonu gören ruhtur. Görme, nakletme, işitme ve konuşma yetenekleri gören, akleden, işiten ve konuşan birer ruhtur. Gerçekte ceset ve can sahibi varlığa bahşedilen, ceset ve can sahibi beşeri akleden, idrak eden, seven, bilen ve yapan, insanoğlunun ben, ene ile kastettiği, felsefenin bilinç ve kişilik olarak tabir ettiği şeyin ta kendisidir. Keskin bir ruh-beden ayrımına yaslanan her tür dualist ruhçuluk, kadim ruh dinleri olan animizm ve şamanizmden zerdüşlüğe, sır dinleri olan gnostizm ve mistizmden Hint dinlerine varana dek şirk akidelerinden bir şeyler taşır ama Kur'an'ın onayını alamaz. Dipnot 14. Bu konuda geleneksel ruh telakkilerini Kur'an'a arz ederek ve ele alan bir çalışma için bakınız Erkan Ra, Yar, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara, 2011. 3, 2, 3. Ruh, hayvana değil insana üflenmiştir. Kur'an'da ruh üfleme ibarelerinin hiçbiri hayvan için kullanılmaz. Hepsi de insan için kullanılır. Dipnot 15. Bakınız 15-29, 21-91, 32-9, 38-71, 32-9, 66-12. Buradan Allah'ın ruhundan üflediği şeyin can olmadığı anlaşılır. Öyle olsaydı o ruh hayvanlara da üflenirdi. Dolayısıyla ruh üflemek geleneksel anlatımda söylendiği gibi çömlekten yapılmış cansız insan heykelini can yapmak değildir. Beşeri yeryüzünde hilafet yapabilecek ve başkalarıyla ünsiyet kurabilecek akıl, irade, vicdan, sorumluluk gibi donanımla donatarak insan, Adem, adam yapmaktır. Bu Kur'ani gerçek ortadayken daha önce geleneksel ruh anlayışını Kur'an'a arz eden ve üflenen ruh ile kastedilenin can olmadığını söyleyen birinin varlığından haberdar değilim. Eğer varsa bu beni ancak sevindirir. Diğer tüm canlılar ceset ve can gibi iki unsurdan müteşekkilken, Ademoğlu ceset, can, ruh gibi üç unsurdan müteşekkil, ahsen-i takvim üzere yaratılmış, cennete aday bir varlık oldu. Akıl, irade ve vicdan ise üflenen ruh olan ilahi nurun beşerdeki yansımalarıydı. Kaynağından yansıyan ışık bir prizmada kırılınca nasıl farklı renklerde etrafa dağılırsa, ruh da beşer prizmasında kırılarak akıl, irade ve vicdana dönüştü. 1. Kur'an'ın da buyurduğu gibi Allah canlılar içinde yalnızca insana ruhundan üflemiştir. Bu altı çizilmesi gereken birinci hakikattir. 2. Altı çizilmesi gereken ikinci hakikat de şudur. Sünnetullah gereği yeryüzünde canlılık insanla başlamamıştır. İnsan canlı varlık zincirinin ilk halkası değil son halkasını teşkil eder. Dünyada canlı hayatın insanla başlamadığı hakikatini hayatın en güzel müfessiri olan Kur'an şöyle dile getirir. Küfürde direnen o kimseler görmezler mi ki gökler ve yer başlangıçta bitişikken biz onları ayırdık ve hareket edebilen her canlıyı sudan var ettik. 21-30 Ayet, yeryüzünün önceleri kozmik sistemin bir parçasıyken sonradan bütünden kopup bir gezegen haline gelme hakikatini dile getiriyor. Bu ilmi gerçek Kur'an'ın inişinden 13 asır sonra keşfedilmiştir. Burada muhteşem bir nükte vardır. Yüce Allah, gökler ve yerin bitişik olma halini zatına değil, göklere ve yere isnat etmiştir. O ikisi bitişikti. Fakat onların ayrılma halini kendi zatına nispet etmiştir. O ikisini biz ayırdık. Buradan şu çıkar. Her an yaratan Allah, yaratılış amacı gereği kemaline ulaşan eşyaya aktif müdahalede bulunmuş, onları yeni bir hale geçirmiştir. Gökler ve yer için geçerli olan insan için de geçerlidir. Sudan başlayıp cennetle noktalanan kemale doğru yürüyüş seferinde beşerlik de insanlıkta birer safhadır. Allah bir önceki hal kemale erince bir sonraki hale geçirmek için müdahale etmektedir. Kur'ani ifadesiyle iradesinin eseri olan insan adlı varlığa tavırdan tavra et var geçirerek tekamül ettirmektedir. Oysa ki sizi uzun süreçler içinde tavırdan tavra geçirerek yaratan odur. Allah'ın yedi kat göğü nasıl birbiriyle uyumlu tabakalar halinde yarattığını görmüyor musunuz? 71-14 Etvar, her bir halkası diğerinden farklı olan çok zamanlı ve çok aşamalı süreçlere delalet eder. Bu insanın tabi olduğu aşamalı yaratılış kanununu ifade eder. İnsan suresi 28'deki tebdil ile birlikte okunmalıdır. Bu iki ayette gökler ve yerin yaratılışı gibi insanın da aşama aşama yaratıldığı ifade edilmektedir. Bir nükte daha var. İnsanın yaratılış aşamaları için et var, evrenin yaratılış aşamaları için de tıbak kullanılmıştır. Ayrım sonu, sayfa 218.